4. Hizmet. Kayınvalidem, 98 yaşında ve 100 yıl çizgisine doğru gayretle koşuyor. Midwestern'deki bir çiftlikte, arabaların, uçakların, su ve elektriğin olmadığı dönemlerdeki yaşam hakkında anlattığı zengin hikayeler, yıllarca bize hoşça vakit geçirtmiştir. Kayınvalidem hikayelerini güler yüzle, parıldayan gözlerle anlatıyordu ve anlattığı yaşam sanki başka bir dünyadanmışçasına torunlarımı büyülüyordu. Ailenin atı tarafından çekilen kızaklar, gecenin köründe bahçedeki tuvalete gitmeler, televizyon, radyo ve bilgisayarın olmayışı. Fakat hikayeler durdu. Kayınvalidemin yüzü donuklaştı ve yüzüne sıkıntı çöktü. Gözlerindeki parıltı yok oldu. Üst üste gelen büyük ve küçük kalp çarpıntıları eski halinden eser bırakmadı. Kayınvalidem, hala bir büyük anne. Fakat hayatı kendisine 24 saat bakan bakıcılar tarafından idare ediliyor. Kayınvalidem, bizim evde kalıyor. Bizimle hala masada oturuyor. Fakat kendi başına yemek yiyemiyor. Konuştuğu şeyler çoğunlukla anlamsız kalıyor. Kayınvalidemin gün be gün zayıflığını izlemek üzücü oluyor. Bakıcıların ona gösterdikleri duyarlı ilgiyi seyretmek bir lütuf çalışmasıdır. Bakıcıların ikisi benim Renewing the Mind, yani Düşünceleri Yenilemek adlı radyo programımı dinliyor. Bu iki bayan da son derece hoş bayanlar. Bana Hristiyan inançlarının işlerinde etkili olduğunu, çünkü bakıcılığın gerçekten bir hizmet olduğunu söylediler. Kayınvalidemin ayrıntılı ihtiyaçlarına karşı her gün gösterdikleri ilgiyi seyrederken, kutsal kitaba uygun bir hizmet örneğinin sergilenmesini izliyor olduğumu fark ettim. Bu kitapta incelediğimiz 5 eylem de lütuf aracıdır. Bir lütuf aracı, Mesih'e dönüşürken bizleri güçlendirmek ve büyütmek için Tanrı'nın kullandığı araç veya gereçtir. Hizmeti her zaman bir lütuf aracı olarak görmeyiz, fakat hizmet ettikçe büyürüz. Tanrı'nın egemenliğinde ne kadar çok hizmet edersek, o kadar çok Mesih'e benzeriz. Aynı kayınvalidemin bakıcılarında olduğu gibi. Yardım hizmeti içeren bir işte çalışmalarının, bakıcıların imanda büyümesine yardımcı olduğunu görebiliyordum. Tüm inanlılar, Tanrı'nın hizmetkârı olmaya çağrılıyor. Sadece parayla çalışan veya ücretli hizmetkârlar olmaya çağrılmadık. Bunların dışında, Tanrı ve halkı için bazı hizmetlere de dahil olmalıyız. Tanrı'ya hizmetimizin bir şekli de insanlara hizmet etmektir. Kutsal yazılar bu konuya değiniyor. Bu konunun başlıca örneklerinden bir tanesi olan Eski Antlaşma'nın Mısır'dan çıkış bölümü üzerinde bir dakika düşünelim. Mısır'dan çıkış hikayesi, İsrail halkının yabancı bir efendiye kulluk etmesiyle başlar. Derken Yusuf hakkında bilgisi olmayan biri, Mısır kralı oldu. Halkına, "Bakın, İsrailliler sayıca bizden daha çok," dedi. "Gelin, onlara karşı aklımızı kullanalım. Yoksa daha da çoğalırlar. Bir savaş çıkarsa düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır. Ülkeyi terk ederler." Böylece Mısırlılar, İsraillilerin başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. İsrailliler, Firavun için Pitom ve Ramses adında ambarlı kentler yaptılar. Ama Mısırlılar baskı yaptıkça, İsrailliler daha da çoğalarak bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapılarak İsraillileri amansızca çalıştırdılar. Her türlü tarla işleri, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işlerde yaşamı onlara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar. Mısır'dan çıkış, 1. bölüm, 8. ve 14. ayetler arası. Tanrı, Musa'ya göründüğünde şunları söylediğini görüyoruz. "Halkımın feryadını işittim ve senden Firavun'a gidip ona halkımı gitmesine izin vermesini söylediğimi söylemeni istiyorum." Bu hikayede büyük bir kinaye var. Tanrı'nı kurtarma işi, kendi halkının sert bir angaryacı olan Mısır'ın Firavun'una tutsak olmasının getirdiği yükün altındayken, çıkardığı iniltileri duyduğu zaman başlıyor. Tanrı, sadece onların feryatlarını dinlemekle kalmadı. Onları Firavun'dan özgür kılmak için harekete geçti. Musa'ya yanan çalıda göründü ve ona Firavun'un karşısına çıkıp İsrail halkının Mısır'dan çıkmasına önderlik etmeye çağırdı. Tanrı'nın ne dediğine dikkat edin. Rab, "Halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı çok iyi biliyorum," dedi. "Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum. Bu yüzden aşağıya indim. Onları Mısırlıların elinden kurtaracağım. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal ülkesine, Kenanlıların, Hititlilerin, Amorluların, Perizlilerin, Hivlilerin, Yavuzluların topraklarına götüreceğim. İsraillilerin feryadı bana erişti. Mısırlıların onlara yapmakta olduğu baskıyı görüyorum. Gel, halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim." Musa, "Ben kimim ki Firavun'a gidip İsraillileri Mısır'dan çıkarayım?" diye karşılık verdi. Mısır'dan çıkış, 3. bölüm 7. ve 11. ayetler arası. Buradaki kinaye şudur. Tanrı'nın kendi halkını bir şeyden kurtardığını görüyoruz. Fakat Tanrı'nın niçin kurtardığını gözden kaçırmayalım. Tanrı halkını Mısır'dan, kölelikten, özellik için veya istediklerini yapsınlar diye kurtarmadı. Tanrı halkını Tanrı'ya hizmet etsinler diye Mısır'dan çıkardı.
Tanrı, "Kuşkun olmasın, ben seninle olacağım," dedi. "Seni benim gönderdiğimin kanıtı şu olacak. Halkı Mısır'dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapınacaksın." Mısır'dan çıkış, 3. bölüm 12. ayet. İsrailliler Firavun'a hizmet etmeyi bırakıp Tanrı'ya hizmet etmeye çağrıldılar. Gerçek anlamda eski antlaşmadaki Mısır'dan çıkış, yeni antlaşmada kurtarıcımız İsa aracılığıyla tamamlanan son çıkışa bizi hazırlayan bir görüntüdür. Mesih bizi Mısır'dan çıkarmak için değil, şeytanın tutsaklığından özgür kılmak için gelir. Fakat Mesih bizi bu tutsaklıktan kurtardığı zaman efendi değişimi yaşarız. Artık Mesih bizi onun hizmetkarları olmaya çağırır. Hizmetkar olmak zorunda olmamızın bir sebebi var. Asıl sorun kimin için hizmetkar olacağımızdır. İsa'nın kendisi şöyle demişti: "Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez." Bakınız Matta 6. bölüm 24. ayet. Ya şeytana ve bu dünyanın değerlerine hizmet edebiliriz ya da diri Tanrı'ya hizmet edip Mesih'in hizmetkarı olabiliriz. Pavlus'un kendisini ifade ederken kullanmayı en çok sevdiği dulos, yani köle, bir bedel karşılığı satın alınan köle kelimesi harikuladedir. Pavlus bizlerin kendimize ait olmadığını, bir bedel karşılığı satın alındığımızı söylüyor. 1. Korintliler 6. bölüm 20. ayet. Bizim için ceza çeken, bizi kurtaran kişiye aitiz ve ona hizmet etmeye çağrılıyoruz. Bu hizmet fikri eski antlaşmanın temelinde yer almaktadır. Yeşu'nun yaşamının sona ermesiyle ilgili Şekem'de geçen acıklı hikayede bunu görüyoruz. Yeşu, Tanrı ile yaptıkları antlaşmaya olan yeminlerini yenilemek için halkı bir araya topladı. Yeşu, 24. bölüm 14. ayette şöyle diyor: "Bunun için Rab'den korkun. İçtenlik ve bağlılıkla ona kulluk edin. Atalarınızın Fırat Irmağı'nın ötesinde ve Mısır'da kulluk ettikleri ilahları atın. Rab'be kulluk edin." Yeşu halkına şöyle buyuruyordu: "Kenanlıların ilahlarına, putlara, yanlış şeylere kulluk ediyorsunuz. Bunları bırakıp içtenlikle ve bağlılıkla Rab'be kulluk edin." Bu size bir şey çağrıştırıyor mu? İsa'nın siharlı bir kadına verdiği dersi hatırlıyor musunuz? Yuhanna 4. bölüm. Tanrı'nın kendisine ruhta ve gerçekte tapınanları aradığını okuyoruz. İsa'nın Samiriyeli kadına söylediklerini Yeşu'da topladığı halka söylüyor. İçtenlikle ve bağlılıkla ona, yani Rab'be, kulluk edin ve sözlerine şöyle devam ediyor: "İçinizden Rab'be kulluk etmek gelmiyorsa, yani Rab'be kulluk etmek istemiyorsanız, atalarınızın Fırat Irmağı'nın ötesinde kulluk ettikleri ilahlara mı, yoksa topraklarında yaşadığımız Amorluların ilahlarına mı kulluk edeceksiniz? Bugün karar verin. ben ve ev halkım Rabbe kulluk edeceğiz. Bu her Hristiyanın yemini ve sloganı olmalıdır. Ben ve ev halkım, tek amaçlı bir bağlılıkla Rabbe hizmet edeceğiz. Buna rağmen hizmet, zevk aldığımız şeyler listesinde ilk sıralarda yer almıyor. Kültürümüze göre, bir hizmetkarın şeklini ve görevini anlamakta zorlanıyoruz. Bize layık olmadığını düşünüyoruz. Yıllar önce teoloji okulundayken hizmetkarlığın düşündüğüm gibi olmadığını gördüm. Bir yaz tatilinde Pittsburgh'daki büyük bir hastanenin bakım bölümünde iş bulmuştum. Yaptığım şeylerden bir tanesi, her sabah park yerlerini süpürmek, geceden kalan artıkları ve sigara izmaritlerini temizlemekti. Hem park yerlerini ve hastanenin önündeki sokağı, hem de hemşire öğrencilerinin kaldığı yatakhanenin park yerini temizliyordum. Üniversitedeyken mezun öğrenciler başarı düzeyine göre sıralanıyordu. Merdivenin ilk sırasında üniversiteyi bitirip giden seçkin sınıf yer alıyordu. Merdivenin bir sonraki basamağındaysa hemşirelik eğitimine kayıt olan sınıf bulunuyordu. Ben de üniversiteden mezun olmuş ve yüksek okula başlamış olduğum için akademik açıdan en iyilerin iyisi sınıfında yer alıyordum. Yaz boyunca tam anlamıyla elimde süpürge tutuyordum. Hemşireler yatakhanelerinden çıkarken onları selamlıyordum. Keplerinin uçlarını yukarı kaldırarak beni görmeden yanımdan geçmeleri beni şaşırtmıştı. Benimle konuşmak onlara layık değildi. Çünkü ben park yerini süpüren aşağı sınıftan bir hizmetçiydim. Bu olayı asla unutmayacağım. Onlara, durun, anlamıyorsunuz. Ben bir üniversite mezunuyum. Sizlerse sadece hemşirelik okulundasınız. Buradaki başarı düzeyini bilmiyorsunuz demek istemiştim. Bir hizmetçi olarak davranılma hoşuma gitmemişti. Daha sonra da bu konuda güreştiğimi ve şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Bir Hristiyan olduğunu düşünüyorsun ve birisi seni hizmetçi olarak gördü diye üzülüyorsun. Ancak İsa'nın kendisi şöyle demişti. Hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldim. Bakınız Matta 20. ve 28. ayetler arası. Ve İsa bu mirası halkına bıraktı. İsa'nın öğrencileri de hizmetkarlık konusuyla mücadele ediyorlardı. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. Bilirsiniz ki ulusların önderleri onları egemenlik hırsıyla yönetirler. İleri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen diğerlerinin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi. Matta 20. bölüm 25. ve 28. ayetler arası. İsa'nın öğrencileri İsa'nın büyüklük tanımını anlamadılar. Bu yüzden İsa onlara, aranızda büyük olmak isteyen ötekilerinin hizmetkarı olsun dedi. Bu buyruk sadece 12 kişiye söylenmedi. Tanrı'nın tüm krallığı için söylendi. Bu buyruk kendisine hizmet ederek onun gibi olmamız gereken kralın yasasıydı. Yeni antlaşmada elçilere yaşamlarına mal olan özel bir yük verilmişti. Mesih onlara tüm dünyaya gitmelerini ve müjdeyi duyurmalarını buyurdu. Bu da elçilerin göreviydi. Önce Yahudilere, sonra da Yahudi olmayanlara müjdeyi duyurmak. Kilisenin müjdeyi duyurma görevini yerine getirmesinin yanında, sofralara hizmet etmek gibi sıradan işlerle de ilgilenmesi gerekir. İsa'nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde, Grekçe konuşan Yahudiler, günlük yardım dağıtımında kendi dullarına gereken ilginin gösterilmediğini ileri sürerek, İbranice konuşan Yahudilerden yakınmaya başladılar. Bunun üzerine 12'ler bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler. Tanrı sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Bu nedenle kardeşler, aranızdan ruhla ve bilgelikle dolu 7 saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Bizse kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yayma işine adayalım. Bu öneri bütün topluluğu hoşnut etti. Elçilerin İşleri 6. bölüm 1. ve 5. ayetler arası. Her imanlı hizmete çağrılmıştır. Bizler, egemenlikteki her çeşit hizmetin yerine getirildiğini, fakirlere yardım edildiğini, müjdenin duyurulduğunu, Tanrı sözünün öğretildiğini ve tapınmanın gerçekleştiğini görmeye çağrıldık. Bu herkesin bir müjdeci, vaiz ya da öğretmen olmaya çağrıldığı anlamına gelmez. Yeni antlaşma, Tanrı'nın her Hristiyana, Mesih'e olan hizmetinde kullanması için bir armağan verdiğini öğretiyor. Eğer armağanınız öğretmekse, öğretmeniz gerekir. Eğer armağanınız vaaz etmekse, vaaz vermeniz. Müjdelemekse, müjdelemeniz gerekir. Eğer göreviniz eve kapanmış yaşlı kişilere bakmaksa, o zaman bu kişilere bakın. Ancak hepimiz kendi üzerimize düşeni yapmaya ve böylece tüm hizmetin yerine getirilmesini kesinleştirmeye çağrıldık. Luka 17. bölümde öğrencilerin İsa'ya gelip bir artış istediklerini yazıyor. Bu istemleri bir maaş artışı değildi. İstedikleri şey imanlarının artmasıydı. Açık bir şekilde Rablerinin imanıyla gücü arasında bir bağlantı olduğunu görüyorlardı. İsa'nın onların bu ricalarına nasıl cevap verdiğine dikkat edin. Elçiler Rab'be, "İmanımızı arttır," dediler. Rab şöyle dedi: "Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa, şu dut ağacına kökünden sökül ve denizin içine dikil dersiniz. O da sözünüzü dinler. Hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da, tarladan dönüşünde ona, çabuk gel, sofraya otur der. Tersine ona, yemeğimi hazırla, kuşağını bağla ve ben yiyip içerken bana hizmet et. Ondan sonra da sen yiyip içersin demez mi? Verdiği buyrukları yerine getirdi diye köleye teşekkür eder mi hiç? Siz de böylece size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra, biz değersiz kullarız, sadece yapmamız gerekeni yaptık deyin." Luka 17. bölüm 5. ve 10. ayetler arası. Öğrencilerin dileğine karşı İsa'nın verdiği yanıt ne kadar acayip. İsa öğrencilerine tarladaki görevlerini bitirip eve dönen köleler hakkında bir hikaye anlatıyor. Şöyle diyor: "Kölelerin efendisi kölelere, çok iş yaptınız. Oturun, yiyin, için, keyfinize bakın mı?" der. Yoksa, "Şimdi de benim yemeğimi hazırlayın. Sizler sofrayı kurun. Sizler bana hizmet edin. Ve tüm işlerinizi bitirdiğiniz takdirde yemeğe ve içmeye gidebilirsiniz mi?" der. İsa burada hizmetkarlığı öğretiyor. Belki de buradan öğreneceğimiz en önemli tek gerçek, İsa'nın hizmetkarları olan bizlerin değersiz hizmetkarlar olduğudur. İsa, bizlerin değersiz kullar olduğunu söylerken, hizmetimizin hiçbir kıymetinin olmadığını kastetmiyordu. İsa sık sık öğrencilerine verimli olmalarını da söylemiştir. İsa, bizlerin değersiz hizmetkarlar olduğunu söylerken, hiçbir ikramiye kazanmadığımızı veya hizmetimizden ötürü hak elde etmediğimizi söylüyordu. İsa böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylüyor. Luka 17. bölüm. Tanrı'nın benden birinci sırada yapmamı istemediği hangi işi yapabilirim? Unutmayın, Tanrı bize kutsal olmamızı buyurmuştur ve bizler mükemmellikten daha iyi bir şey yapamayız. Hatta bu hedefle ulaşmayı ümit bile edemeyiz. Tek başıma bir kazanç elde edemem. Çünkü birinci sırada yapmam gereken şeyler bana bir şey kazandırmaz. İşte kurtuluşumuzun lütuf ve sadece lütufla olmasının nedeni budur. Tanrı'nın önüne getirmek zorunda olduğum tek şey, doğruyu söylemek gerekirse, kendim, yani günahımdır. Beni kurtarabilecek tek şey, benim işlerim değil, Mesih'in benim yerime sergilediği işlerdir. Mesih, özgür bir şekilde babasının isteğini yapmak ve bizim uğrumuza kendisini yasaya teslim etmek için dünyaya gelmiştir. O ve yalnız o, değerli bir hizmetkardır. Eğer Tanrı'nın egemenliğine gitmek için kendi yolumuzu bulmaya çalışarak hizmet ediyorsak, kendimizi aldatıyoruzdur. Hristiyan hizmetinin nedeni, kurtuluş kazanmak değil, minnettarlıktır. Hizmet bir lütuf aracıdır. Lütfa olan bağlılığımızı kavramamıza ve bu lütufta büyümemize yarayan bir araçtır. Arkadaşım John Piper, Hristiyan inancımız için hayati önem taşıyan bir kavrama, Tanrı'ya itaat etmekle gelen sevinç kavramına karşı insanların gözünü açmıştır. John, itaatimizin nedeninin basit bir şekilde boyut hizmet anlayışı olmaması gerektiğini söylüyor. bazen görev icabı itaat etmek zorunda olduğumuza ve bunun itaatsizlikten daha iyi olduğuna inanıyorum. Bazı zamanlar oluyor ki, itaat etme ümidi hoşumuza gitmiyor ve itaat ettiğimizi hissedene kadar bekleyemiyoruz. John şöyle söylüyor: Tanrı'ya itaat etmekten zevk almalıyız ve bu itaatimiz korkunç bir sorumluluk veya cennete gidebilme aracı olmaksızın Tanrı'nın bizim için yaptıklarına duyulan sevinçle harekete geçirilmelidir. Bizler bu dünyada değersiz hizmetkarlarız. Buna rağmen yaptıklarımızın bizlere buyurulan şeyler olduğunu söyleyen Mesih, aynı şekilde Tanrı halkının yaptıkları işlere göre Tanrı tarafından cennette ödüllendirileceğini söylüyor. E göre ifadesine dikkat etmeliyiz. Bu ifade işlerimizin ödül kazandığını söylemiyor. Fakat Tanrı, lütfu aracılığıyla işlerimiz hak etmese bile hizmetimize göre ödüller dağıtacaktır. Bu lütufkar bir ödül dağıtımıdır. Ya da Aziz Agustin'in de dediği gibi, Tanrı'nın kendi armağanlarına taç giydirmesidir. Luka 19. bölüm 12. ve 27. ayetler arasında İsa, hizmetkarlık hakkında bizlere daha önemli bir öğretişte bulunuyor. Bu nedenle İsa şöyle dedi: Soylu bir adam, kral atanıp dönmek üzere uzak bir ülkeye gitmiş. Gitmeden önce kölelerinden 10'unu çağırıp onlara birer mina vermiş. Ben dönünceye dek bu paraları işletin demiş. Ne var ki ülkesinin halkı adamdan nefret ediyormuş. Arkasından temsilciler göndererek, bu adamın üzerimize kral olmasını istemiyoruz diye haber iletmişler. Adam kral atanmış olarak geri döndüğünde, parayı vermiş olduğu köleleri çağırtıp ne kazandıklarını öğrenmek istemiş. Birincisi gelmiş. Efendimiz demiş, senin bir minan 10 mina daha kazandı. Efendisi ona, aferin iyi köle demiş. Küçücük bir işte güvenilir olduğunu gösterdiğin için sen 10 kent üzerinde yetkili olacaksın. İkincisi gelip, efendimiz, senin 1 minan 5 mina daha kazandı demiş. Efendisi ona da, sen 5 kent üzerinde yetkili olacaksın demiş. Bir diğeri gelmiş, efendimiz demiş, işte senin minan. Onu bir mendile sarıp sakladım. Çünkü senden korktum. Sert adamsın. Kendinden koymadığını alır, ekmediğini biçersin. Efendisi ona, ey kötü köle! Seni kendi ağzından çıkan sözle yargılayacağım demiş. Kendinden koymadığını alan, ekmediğini biçen sert bir adam olduğumu biliyordun ha? Öyleyse neden paramı faizcilere vermedin? Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Sonra da çevrede duranlara elindeki minayı alın, 10 minası olana verin demiş. Ona efendimiz demişler, onun zaten 10 minası var. O da size şunu söyleyeyim, kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak demiş. Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin. Bu benzetme bir kapitalizm, bir verimlilik benzetmesidir. İsa hizmet konusunda olduğu gibi parayı idare etme konusuna ilişkin Tanrı halkının kendi memnuniyetlerini ertelemeye çağrıldıklarını söylüyor. Yatırımlarımızın büyüyebilmesi için geleceğe yatırım yapmaya çağrıldık. İsa uzaklara giden bu zengin efendi hikayesiyle kendisinin cennete çıkışını ve onun yokluğu boyunca sahip olmamız için bıraktığı hazineleri anlatıyor. İsa ne diyor? Ben geri geldiğimde sizlere vermiş olduğum şeylerin değer kazandığını, halkımın değerli hizmetkarlar olduğu için bunun gerçekleştiğini görmeyi ümit ediyorum. Bizler değersiz olabiliriz. Ancak bu verimsiz olmamız anlamına gelmez. Hadi, yarın geç vakitlere kadar uyuyalım. Armağanlarımızı saklayalım. Böylece o geri geldiğinde, işte bizlere verdiğin armağanlar. Onlara hiçbir şey olmadı. Bıraktığın gibi iyi durumdalar, diyebiliriz. İsa ise şöyle diyor: Bu armağanları sizden alacağım ve armağanlarını 10 kat çoğaltan ve verdiğim armağanları Tanrı'nın egemenliği uğruna kullananlara vereceğim. Bu hizmet konusunda ağır bir benzetmedir. Bu benzetme yapabileceğimiz en kötü şeylerden birisinin Tanrı'nın bize vermiş olduğu armağanları boşa harcamak olduğunu açıklıyor. Bu armağanlar bize Mesih, Mesih'in görkemi ve Mesih'in onuru uğruna verilmiştir.
Mesih camdan bir denizin yanına altın taçlarını koyan cennet sakinlerinin önünde duran kişidir. Vahiy 4. bölüm 6. ve 10. ayetler. Bu kişiler armağanlarını alıp Mesih'e sunuyorlar. Çünkü bu armağanlar öncelikle Mesih'e aittir. Bizim de hizmetimizde yapmamız gereken şey de budur. Verimli hizmetkarlar olmalıyız. Elçi Pavlus, 1. Korintliler 4. bölüm 1. ve 2. ayetler arasında bizlerin hizmetkarlar olarak sorumluluklarımızın ne olduğunu vurguluyor.
Böylece insanlar bizi Mesih'in hizmetkarları ve Tanrı'nın sırlarının kahyaları saysın. Kahyalarda aranan başlıca nitelik, güvenilir olmalarıdır.
Eskiden kahya, kendisine ev halkını idare etme sorumluluğu verilen kişiydi. Kahyaya ev sahibinin sahip oldukları emanet edilirdi. Kahyadan beklenen başlıca şey, sadakattı. Sadık olmayan bir kahya, bir dolandırıcı, sahibinden çalan birisiydi. Pavlus şöyle diyor:
Tanrı'nın sırlarının kahyaları ve hizmetkarları olduğumuzun farkında mısınız? Tanrı bu şeyleri bizlere emanet etmiştir. Sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi bile yargılamam. Kendimde bir kusur görmüyorum. Ama bu beni aklamaz. Beni yargılayan Rab'dır. Bu nedenle belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rabbin gelişini bekleyin. Karanlığın gizlediklerini aydınlığa, insanların yüreklerindeki amaçları açığa çıkaracak olan O'dur. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır.
1. Korintliler 4. bölüm 3. ve 5. ayetler arası. Pavlus diyor ki, benim kahyalığım, benim hizmetim insanlar tarafından yargılanmamalı. Kahyalığımın değeri insan tarafından, yani sizin ve hatta kendi hizmetimi ve itaatimi tam bir şekilde değerlendiremeyeceğim için benim tarafımdan değil, Mesih tarafından yargılanmalıdır. Hiçbirimiz bir başkasının yüreğini okuyamaz. Bunu ancak insan yüreğini araştıran kişi yapabilir. İşte bu yüzden vermemiz gereken hizmet, Rabbimize doğru ve O'nun araştırmasının önünde olmalıdır. Kahyalığımızın gözetlenmesine, birisinin omzumuzun üzerinden bakarak çalıştığımızı onaylamasına gerek yoktur. Görevimiz, sadece insanlardan alkış toplamak, Mesih'i memnun etmektir. İnsanları memnun eden kişiler asla Mesih'in gerçek hizmetkarları olamazlar. Manhattan'ın merkezinde bir zamanlar, dünya ticaret merkezi olan binaların yıkıntısı arasında duran ve tüm dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu itfaiyeci, polis ve kurtarma ekiplerine baktığımızda özverili bir hizmetin örneğini görürüz. 11 Eylül 2001 tarihinde dünya ticaret merkezine sıkışıp kalan kişileri kurtarmak için çaba gösterirken hayatlarını yitiren itfaiyeciler, insanları memnun etmeye çalışan kişiler değillerdi. New York City'deki Ground Zero'nun birkaç blok ötesinde Redeemer Presbiteryan Kilisesi toplanıyor. Bu kilise, her yerde bulunması gereken en parlak kilise örneklerinden biridir. Timothy Keller'ın önderliğindeki bu kilise, kutsal kitaba değin hizmet kavramını ele almış ve onu ete kemiğe bürümüştür. Merhamet hizmetinin öncüsüdürler. Nasıl hizmet edileceği konusunda uygulamalı bir yönlendirme isteyen Hristiyanlara, Tim Keller'ın Resource for Deacons, yani kilise önderine yardım edenler için kaynaklar adlı küçük kitabını sadece okumalarını değil, üzerinde çalışmalarını da şiddetle öneririm. Bu kitap, bugüne kadar gördüğüm en iyi kılavuzdur. Kitap, Amerika'daki Presbiteryan Kilisesi tarafından yayınlanıyor. Hristiyan hizmeti, Presbiteryanlarla veya büyük bir kriz yaşanılan dönemlerle sınırlı değildir. Hizmet, her Hristiyanın kutsal bir çağrısıdır.